Ayrım 59.
Sayfa 564. Vay canına, çok güzel. Zaten biliyordum ben bu resmi. Ya, dedi Ahmet, gördün mü? Sonra birden irkildi. Goya ile mi yoksa kendinle mi gururlandığını ayıramıyordu artık. Biraz yatışır gibi olunca, ona niye bunları gösteriyorum diye düşündü. Beni anlasın diye. Beni anlaması için Goya'yı mı anlaması lazım? Öfkelendi ve Hasan'a kötü şeyler söylemek geçti içinden. Hadi kapa şunu, dedi. Anlamıyor, sevmiyorsun sen. Evet, hoş şeylermiş doğrusu, dedi Hasan. Sonra düşünmeden ekledi. Biz sanatı ihmal ettik son zamanlarda. Böyle çok kullanışlı, ezberden söylediği cümleleri vardı. Ahmet uzaklaşmıştı ama o hala sayfaları çeviriyordu. Bak bak, o da senin gibi kedi yapmış. Bir çocuk, bir kuş, kediler, çocuksu bir tavır takınmıştı. Bunlar da evet gülünç, krallar, kibar kadınlar. Haha, sevdim Goya'yı, aferin herife. Birden kitabı kapadı, ayağa kalktı, gerindi, hafifçe gülümsedi. Gülümseyişi, yaşa be, bana eğlenceli birkaç dakika geçirttin diyordu. Çay getireyim, dedi Ahmet. Dikkatle Hasan'ın yüzüne bakıyor. Aklından devrim, sanat, devrimciler konusunda bulanık düşünceler geçiyordu. Hasan Ahmet'in resimlerine de baktı bir an. Sonra neşeli yüzü rüyadan gerçeğe dönerek kasıldı. Bak sen de kediler yapmışsın. Burjuvalar ya da neyse işte şu insanları yapmışsın. Bakınca bir şeyler hissediyorum şimdi. Utanır gibi olmuştu. Gerçekten seziyorum bir şeyler ama... Ama kardeşim, bunlarla sen de biliyorsun herhalde devrim olmaz. Bu işin suçlusu kendisiymiş gibi çekingenleşti. Ahmet orası öyle diye mırıldandı. Ama bu da, bu resimler hiçbir şey demek değildir. Hasan rahatlayarak evet değildir tabii dedi ve esnedi. Ahmet nasıl yuttum o lafı diye düşündü, sinirlenerek bağırdı. Üstelik bunların devrime etkisi olmayacağı da tartışılır. Hasan bir daha esneyerek, evet ama şimdi bunu tartışmayalım dedi. Bir sigara yaktı. Arkadaşlarla konuşuyorduk geçenlerde, sen geldin aklıma. Dur çay getireyim, dedi Ahmet, içeri girdi. Şimdi niye geldiğini açıklayacak diye düşündü. Çayları doldurup odaya girdi. Hasan odanın içinde yürüyordu. Evet sen geldin aklıma. Niye? Kaç şeker? Ben alırım. Bir dergi çıkarıyoruz. Oo, dedi Ahmet. Öyle olmadığını bal gibi biliyordu ama gene de sordu. Sanat dergisi mi? Hasan ciddiyetle, yok siyaset dergisi, dedi. Sanat ve siyaset dergisi derdiniz. Şimdi öyle yapıyorlar ya artık. Dinle Ahmetciğim, ciddiyim. Demin söylüyordum, lafı ağzıma tıktın. Biliyorsun, tiple MDD arasında gidip gelen ya da ikisinin de doğru yanlarını benimseyen bir sürü arkadaş var. İstiyorsan bağımsızlığının tadını çıkararak onlarla kararsızlar diye alay da edebilirsin ama değiller. Ben de bir tipli olmama rağmen onlardan biriyim. Dediğim gibi ne tipin parlamenterizmine ne de ötekilerin gürültü patırtısına inanmıyorlar. Derlenip toparlanmamız için iki tarafı da sıkı bir eleştiriden geçirmek, bir de kendi görüşlerimizi ortaya koymak durumundayız. Bu da bir dergi gerektirir. Şimdi senden isteyeceğim şu, derginin kapak, sayfa düzeni, tek tük desen gibi sanat işlerinde bize yardım eder misin? Dur dinle bir saniye. İkincisi bize maddi yardım, canım düpedüz para yardımı yapar mısın? Ahmet hiç düşünmeden, tabii tabii yaparım dedi. Dur yahu biraz düşün, hemen karara varıyorsun. Sen yardımımı istiyor musun, istemiyor musun dedi Ahmet. İstemesen buraya gelmezdim dedi Hasan. Sonra aceleyle düzeltti. İstemeseydim açmazdım bu konuyu. Ama düşün de sağlıklı bir karar ver istiyorum. İyi işte, düşündüm taşındım bile. Yalnız şunu söyleyeyim, bende çok para yok. Hatta hiç para yok. Keyifle ekledi. Babam ne var ne yok hepsini yiyip bitirmiş. Meteliksizim ben. Daha da keyiflenerek heyecanlandı. Şu katın yarısı benim sayılır ama imar affı çıkmazsa bu kaçak kat da gidiyor. Senin babanın bir katı nerede, Yalova'da mıydı? Az da olsa bir toprağı var değil mi? Hasan'ın yüzüne bakıyor, gülüyordu. Sonra birden, elimden geleni yapacağım dedi, ders veriyorum. Hasan onu avutmak istiyormuş gibi, canım para önemli değil dedi. Sen hemen karar veriyorsun, ben onu söylemek istiyorum. İdeolojik olarak aynı çizgide miyiz? Niye aramızdaki ayrılıkları büyütüyorsun? Büyütmüyorum. Bu sağlam bir beraberlik olsun istiyorum. İlkesiz, eleştirisiz bir birlik hemen çözülmeye mahkumdur. Kitap gibisin yahu. Hasan sinirlenerek ayağa kalktı. Pencereye doğru yürüdü. Sırtını Ahmet'e dönerek dışarı baktı. Hava çoktan karardığı, içerisinin ışığı camda yansıdığı için bir şey göremiyordu herhalde ama gene de bakıyordu. Darıldın mı dedi Ahmet. Kusura bakma, bugün kafam bozuk. Hasan döndü. Birader, seninle iki satır konuşulmuyor ki. Hemen iğnelemeler, şaka, alay, saldırı başlıyor. Kusura bakma dedi Ahmet. Sonra birden şöyle düşündü. Bir darbe olacak, her şey çözülecek. Olacaksa olsun şu darbe. Hasan, anlıyorum seni de dedi. Sen de burada öfkelisin, sinirli. Birden sustu. Ahmet, eyvah İlknur diye düşündü. Hasan'ın onu görmesini hiç istemiyordu. Gövdesini tam eşiğin ortasına yerleştirerek kapıyı açtı. Müzikli bir ses, gene geldim dedi. Ablasıydı. Ayşe halam gelmiş, Mine de vardı, aşağıda çeneye daldım dedi Melek. Eve gidiyorum, misafir var, sana da bir şey söyleyecektim. Galiba Ahmet'in eşiğin ortasında kapıyı tutarak durmasından içeride birisi olduğunu sezdi. Sana bir şey söyleyecektim diye gene mırıldandı ve birden çevik bir hareketle iri gövdesini içeri sokuverdi. İki adım atıp Hasan'ı görünce şaşırdı. Ahmet içeride İlknur var sandı diye düşündü. ''Aa merhaba Hasan Bey'' dedi Melek. ''Az daha tanıyamıyordum.'' Hasan iri postallarını gıcırtatarak ayağa kalktı. ''Merhaba.'' El sıkıştılar. Durum Ahmet'e çok gülünç geliyordu. İkisi de birbirinden tedirgin olmuştu ama gene merakla birbirlerini inceliyorlardı. Ahmet bakalım hangisi daha dayanıklı çıkacak diye düşündü ve Hasan'ın gözlerini kaçırdığını gördü. Hasan'ın ve kendi hesabına üzülürken ablası kapıya döndü. ''Sana ne zaman yemeğe gidelim diye soracaktım.'' dedi Melek. Ahmet ablası bunu alçak sesle sorduğu için sevindi. Ama sonra bağırarak ''Gideriz bir gün lokantaya.'' dedi. ''Çarşamba akşam olur mu? Ben size gelirim.'' Melek yüksek sese şaşarak ''Olur.'' dedi. Bir şeyden korkmuştu galiba. Ahmet'i öpmeden kayboldu. Ahmet kapıyı kapayarak Hasan'a döndü. ''Ablan değil mi?'' dedi Hasan. ''Evet Hasan Bey.'' dedi Ahmet taklit ederek. Az daha tanıyamıyordunuz galiba. Değişmiş yahu, şey olmuş. Söyle söyle dedi Ahmet. Hasan'ın ciddileştiğini gördü. Ama söyleyemezsin. Galatasaraylısın ama bacım kategorisi kuvvetlidir sende de. Hasan da güldü. Bu Galatasaray lafını bırak artık dedi. Ayağa kalktı. Ben de gideyim artık. Yarım yamalak da olsa anlaştık değil mi? Zaten işin başındayız. Ama bu dergi etrafında bir toparlanma olursa ki olacak, çok şey değişir Türkiye'de. Ahmet başını sallıyor, darbe olacak, darbe diye düşünüyordu. Hadi söyleyeyim artık. Bunu anlıyorsun herhalde. Çünkü iki grubu da eleştiren, yeni bir hareket arayan büyük bir kitle var. Sonra doğru çizgi de bu olmalı. İyi bir dergi her şeyi toparlar. Lenin'in ne yapmalı da anlattığı gibi. Ahmet'in içinden ne yapmalı, ne yapmalı demek geldi. Ama Hasan'ı sinirlendirmemek için kendini tuttu. Yalnız tabii daha her şeyin başındayız. Bu işe bir başlarsak sonunu getiririz. Ne yapmalıdaki gibi bunun da sonu bir partidir. Ama daha hazırlık aşamasındayız. Her şey olup bittikten sonra değil, sana daha başlarken haber vereyim dedim. Benim tanıdıklarımdan kim var yahu dedi Ahmet. Hasan sorumlu, ağırbaşlı bir tavırla, ''Ne merak ediyorsun yahu?'' dedi. Sonra gerektiği gibi ekledi. ''Kusura bakma, hem birader ben de en sonunda işin kenarındayım, tam içinde değil.'' Ahmet bozuldu ama fark ettirmemeye çalıştı. ''Metin var mı?'' ''Neyse, merak ettiğimden değil, aklıma geldi. Geçenlerde bir yazı yazmış. Lenin çevirilerinin etkisiyle hep bu baylar, bu baylar.'' diye yazmış. Görürsen söyle, beyler daha etkileyici. Hasan aynı sorumlu tavırla görürsem dedi. Sonra başka yere bakarak ekledi. Bu söylediklerimi kimseye açmamanı bilmem söylemeye gerek var mı? Ahmet öfkelendi, içinden kötü şeyler söylemek geldi ama birden bir suçluluk duygusuna kapılarak kimseyi gördüğüm yok zaten dedi. Hasan kapıya doğru yürüyordu. Bu da çok kötü aslında. Biraz dışarı çık canım. Bak dergi işi olursa insanlar arasına gireceksin. Alış şimdiden. Nazım ne diyor? Ahmet cevap vermedi. Aklına kötü bir söz gelmediği için yalnızca öfkeyle bakıyordu. Nazım, aradıkların odanda değil dışarıdadır diyor. Burası oda değil atölye dedi Ahmet. Ama bunu yeterli bulmadı. Ellerini sinirlenerek ceplerine soktu. Darbe geliyormuş dedi. Çok güvenilir bir kaynaktan haber aldım. Kimden, MİT'ten mi dedi Hasan, gülümsedi. Şaka yapıyorum, kimden? Ahmet babamın kuzeninden diyecekti ama bunu gülünç bulduğu için uzak bir akrabadan dedi. Emekli albay, tuhaf biri. Sonra nedense duygulandı, çocuklara da söyle. Biz zaten faşizme karşı hafta açacağız dedi Hasan. Güldü. Ama sol darbe değil mi? Ya, Bolivya'da Torres'in yaptığı gibi. Gazeteyi okudun mu bugün? Hasan başını salladı. Birbirlerine bakıyor, karşılıklı gülümsüyorlardı. Hasan da ellerini cebine sokmuştu. Ahmet ona birden aşırı sevgi duyarak hüzünlendi. Kalk bir sinemaya gidelim dedi Hasan. Ahmet boş ver, vaktim yok dedi. Aklına ilk Nur geldi. Nerede kaldı diye düşündü. Amma da ev kedisisin sen dedi Hasan. Bir şey söyleyeceğim. Evlenmediğin, düzenli bir aile hayatın ve işin olmadığı için gururlanıyorsun galiba ama bunun proletaryanın çıkarlarıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Biliyorum dedi Ahmet. Sonra yok mu sahi diye düzeltti. Ya resim? Resimden anlamıyorum. İyi. Hasan kapıyı açtı çıkıyordu. Şu Nişantaş'ın kirine bulanmadan çabuk çabuk kaçacağım dedi. Darbe hakkında ne diyorsun dedi Ahmet. Sonra inandırılmak isteyen bir sesle mırıldandı. Bir şey olacağı yok değil mi? Burası Türkiye. Bir şey yapsalar bir hafta cart curt ederler, sonra işler tavsar, her şey eski haline döner, öyle değil mi? Bilmem ki dedi Hasan. O da duygulanmıştı galiba. Hadi eyvallah. Sarılıp Ahmet'i yanaklarından öptü. Bir şey istemeyeceğin zamanda gel. Hasan, ben senin için de istemiştim o işi dedi. Galiba gene duygulandı ve bunu kendisine yakıştırmadığı için Ahmet'e bu sefer daha yumuşak vurup merdivenlerden indi. 5. Telefon. Ahmet odanın içinde aşağı yukarı yürüdü, resimlere baktı. Bunlarla devrim yapılmazmış diye mırıldandı. Hasan'a öfkelendi. Nasıl cevap vermedim ona? Bunlarla. Resimlerine bakıyordu. Resimlerden ihtiyar tüccarlar, ev kadınları, kibar kızlar, delikanlılar, efendiler, hizmetçiler, hep aynı eşyaların ve aynı çürüyen loş ışığın içinde, soluk bahçelerde, merdivenlerde, salonlarda duruyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar, sanki bir şey bekliyormuş ama gelecek olan gelmeden de işlerini görmek istiyormuş gibi, kararsız, yarı telaşlı, yarı uyuşuk, biraz da sabırsızlanarak ve hep aynı şeyi tekrarlayarak duruyorlardı. Ahmet hiçbirinde iş yok diye düşündü. Eğer yaptıklarım Hasan'a da bir şey söylemiyorsa niye o kadar çalışıyorum ki? Avunmak için futbol maçı dizisine baktı. Maça gitmek için kuyrukta bekleyenler, köfteciler, ateşli taraftarlar, bağıranlar, donuk suratlı futbolcuları çizmişti. Birden bir umutsuzluğa kapılarak bunların da bir anlamı yok diye düşündü. Nedir yani şimdi bunlar? Bunlar ne işe yarar? Bunları kimin için yapıyorum? Hepsi kötü. Hepsi çiğ, yüzeysel, sahte, içtenliksiz, bayağı. Goya'nın, Bonar'ın, sonra bütün empresyonistlerin defalarca yaptığı şeylerin bayat bir tekrarı. Korktu. Böyle umutsuzluk anlarında yaptığı gibi çalışmaya başlamadan önce verdiği yargıyı hatırlamaya çalıştı. Evet, o zaman beğenmiştim. Hepsini toptan kötülememiş, kusurları ve başarıları görmüştüm diye düşündü. Şimdi de aynı şekilde görmeye çalışmalıyım. Öğle vakti verdiği yargıyı gene iştenlikle verebilme umuduyla resimlere bir kere daha baktı ama hepsini bayağı buldu. Hasan'ın ilgisizliğine hak verdi. Bütün bu resimlere vaktini ve hayatını verdiğine pişman olmaktan korktu. Bu pişmanlığa çok az kapılırdı ama gene de çekinerek başka şeyler düşünmeye karar verdi ve birden İlknur nerede kaldı diye mırıldandı. Saatine baktı, 7'yi geçiyordu. Gelmeyecek diye düşündü. Niye gelmiyor? Oysa bugün onu görmek istiyorum. Öfkelenerek aşağı inip ona telefon etmeye karar verdi. Kapıyı gene anahtarıyla açtı ve salona geçti. Nigan Hanım'ın başında hemşireyle Osman vardı. Osman gazete okuyor, hemşire neşeli bir sesle Nigan Hanım'a bir şeyler anlatıyor. Arada bir de hastanın battaniyeyi çekiştiren elini oradan alıp bir kenara koyuyordu. Osman Ahmet'i görünce gazetede ne yazıyor dedi. Efendim? Askerleri diyorum. Demek Ziya orada okudu. Ama Ziya onu dün söylemişti dedi Ahmet. Telefonun durduğu köşeye doğru yürüyordu. Osman koltuğunda kıpırdanarak bir şey olacağı yok canım diye homurdandı. Hemşire ne oluyormuş diye sordu. Askerler mi başa geçiyorlarmış? Ahmet telefonun yanına oturdu. Birden Osman'ın ve hemşirenin konuşmayı dinleyeceğini düşünerek rahatsız oldu. Alıcıya boş boş baktı. Asıl canını sıkan şey İlknur'un evindekilerdi. O eve bir kere gitmiş, kendisinden hiç hoşlanılmadığını görmüş, İlknur'a da elinden geldiği kadar az telefon etmişti. Telefon edecekse daha önceden İlknur'a edeceğini söyler, telefonu o saatte onun açmasını sağlardı. Alıcıya boş boş bakarken kapı açıldı ve birisi girdi. Ahmet öteki kapıdan salona giren ayak seslerini tanıdı. Nermin'di. Artık şimdi hiç edemem diye düşündü. Nermin Ahmet'in günlük hayatının ayrıntılarına çok meraklıydı. Ne yapayım? Çıkıp yukarı çalışayım diye mırıldandı. Saçma öfke ve anlaşılamama buhranlarına kapılmaya gerek yok. Buna hakkım da yok. Sonra Nermin'in sesini duydu. Yemeğe bizde değiliz. Aşağıya Cemillere iniyormuşuz. Öyle mi dedi Osman. Ahmet'i de çağırayım dedim. Sonra alınıyor, gelmiyor, aç kalıyor çocuk. Baktım yoktu yukarıda. Osman eliyle bir işaret yapmış olacak ki "Aa burada mı?" diye bağırdı Nermin ve dönüp köşede oturan Ahmet'e gülümsedi. Ahmet kayıtsız bir tavır takınmaya çalıştı ama duymamış gibi yapmanın daha kötü olacağını sezerek "Ben burada da yerim" dedi. "Yılmaz bana bir şeyler yapıverir." "Yılmaz bu akşam izinli. Canım hem seni de görmek istiyorlar." "Emine Hanım, ben sana iki yumurta kırı veririm istiyorsan" dedi. Ahmet odaya giren hizmetçiye sevgiyle baktı. Ben burada yerim o zaman. Nermin alıngan bir tavırla çok rica ediyorum herkes aşağıda olacak dedi. Mine de senin gelmeni söyledi. Onlara da uğramıyormuşsun. Ne oluyor sana kuzum? Peki peki dedi Ahmet. Kaçta? Yarım saat sonra gel aşağı dedi Nermin. Alıcıya baktı. Telefon mu edecektin? Vazgeçtim dedi Ahmet ayağa kalktı. Nermin'in gidebileceğini düşünerek biraz beklemeye karar verdi esnedi. Nermin Osman'ın önünden geçerek dışarı çıkıyordu. Osman seslendi. Belki bu sefer tanır annem seni. Soru ver hadi. Bir kahkaha attı. Kaç yaşına geldin ama hala çocuksun dedi Nermin. Dışarı çıktı. Ahmet telefonun başına oturdu. Aceleyle çevirmeye başladı. Ne diyeceğim ona diye düşündü. Yüreğinin hızlandığını fark etti. Telefonu bir kadın açtı. İlknur'un annesi olmalıydı. Ahmet, İlknur'la görüşmek istiyorum efendim dedi. Kibarlığına kızdı. Gözünün ucuyla Osman'a baktı, gazete okuyordu. Kimsiniz siz? Bir arkadaşıyım. Çok kısa bir sessizlik oldu. Kadın bir şeyler söyleyecekti ama galiba caydı. Bir dakika bekleyin dedi. Ahmet alıcıyı kulağına iyice yaslayarak beklemeye başladı. Evin içindeki sesleri dikkatle dinledi. Neşeli kahkahalar, bağırışmalar, bir de Alaturka müzik duydu. Birisi ''Aşk olsun size Nimet Hanım'' diye bağırdı. Ahmet duvarda Cevdet Bey'in resmini gördü. Cevdet Bey gülümsüyormuş gibiydi ama öğüt verir bir hali de vardı. Evet böyle dikkatli, titiz, kararlı olmak lazım der gibiydi. Birisi gene bir kahkaha attı. Sonra yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Ahmet yüreğinin daha da hızlandığını fark etti. ''Alo, benim. Niye gelmedin?'' ''Ha sen misin? Gelemedim. Kusura bakma misafirler var.'' ''Geleceğim demiştin.'' ''Hayır gelebilirim.'' demiştim. ''Sana ne ya o misafirlerden?'' ''Çocukluğumdan beri görmediğim bir arkadaşım var.'' ''Kim o? Peki seni göremeyecek miyim bugün?'' ''Akşam çıkabilirim belki.'' ''Ahmet akşam oldu bile.'' dedi alaycı bir sesle. Sonra aceleyle ekledi. ''Ne zaman gelip alayım seni?'' ''Saat kaç?'' 7:30. Peki 9'da aşağı gel. 8'de? 9'da dedi İlknur. Ne oldu sana bugün? Hiç kafam bozuk. Sen ne yapıyorsun? Misafirler var işte. 9'da tamam mı? Yahut dur. Sen gelme, ben gelirim. Canım o saatte olur mu dedi Ahmet. Üstelik ta oradan. İlknur Teşvikiye'de 10 dakikalık bir uzaklıkta oturuyordu. Ahmet başka bir bahane aradı ve aklına gülünç bir şey geldi. O saatte olur mu? Darbe yapılacakmış. Sonra kendini zorlayarak bir kahkaha attı. Osman'a baktı, gazete okuyordu. Darbe mi yapılacakmış? Yok canım. Şaka. Konuşuruz, konuşuruz. 9'da geliyorum aşağı. Ahmet duygulandı. İçinden bir şeyler de söylemek geldi ama gazetesini okuyan Osman'ı bir daha görünce söylemedi. Son anda aklına başka bir şey geldi. Ha, defteri de yanına al. Hangi defteri? Okumadın mı babamın o eski yazı? Okudum okudum dedi İlknur neşeli bir sesle. Çok eğlenceli. Çok ilginç bir insanmış baban. İyi işte, defteri de getir. Çok eğlenceli diye tekrarladı İlknur. Zaten sen orada iyi eğleniyorsun. Tamam, tamam. Ahmet telefonu kapadı. Parmaklarıyla masanın üzerine sinirli sinirli vurarak önce Cevdet Bey'in resmine sonra Osman'a baktı. Evet, Cevdet Bey'in resmini yapmalı diye düşündü. Nasıl bir şey yapılabilir? Depodaki mallar, işçiler, ev eşyaları ve ailesiyle birlikte. Gülümseyerek ayağa kalktı. Evet, eşyalar diye düşündü. Odanın içindeki eşyalara baktı. Her yer tıkış tıkış eşyayla doluydu. Nigan Hanım'ın eski evin yerine apartman yapıldığı yıl, evin bütün eşyasını kendi katına taşıdığı hala bazen anlatılırdı. Duvarlarda da kavukluklar, tesipler, bazı biblolar ve Cevdet Bey'in resimleri asılıydı. Sedef takımlar, sandalyeler, yaldızlı koltuklar, sehpalar, masalar arasında yürümek için insana az bir yer kalıyordu. Hiç kullanılmayan piyano üzerine biblolar ve eşyalar konan bir masa görevini görüyordu. Üstünde Nigan Hanım'ın kıymetli porselenleri, çini vazolar, çay fincanları, tabaklar vardı. Nigan Hanım kırılır diye bunlara kimseyi dokundurtmadığı için kendisi de aylardır onları okşayıp toz alacak durumda olmadığı için hepsinin üstü yarım parmak tozla kaplıydı. Ahmet birden kaç para eder bunlar diye düşündü ve irkildi. Şunlardan birkaç tane yürütsem Hasanlar 6 ay dergi çıkarır. Büfenin vitrininde duranlar herhalde en pahalılarıydı. Nasıl yürütülürdü bunlar? Çocukluğundan beri babaannesinin elinde gördüğü şıkırtılı anahtar destesini hatırladı. Büfeye yaklaştı, anahtar diye mırıldandı. Büfenin camekanlarında duran porselenlerin İlk defa erişilebilecek bir uzaklıkta olduğunu düşündü. Ama anahtar destesini son haftalarda ne görmüş ne de şıkırtıyı duymuştu. Sonra birden fark ederler, suçu da hizmetçiye ya da başka birine atarlar diye düşünerek caydı.